Değerli dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, Türkiye'nin, dünyanın değişik yerlerinden bizi dinleyen, bize kulak veren can dostlarımız. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Arayışları programındasınız. Biliyorsunuz Türkiye turnelerine devam ediyoruz. Şanlıurfa'ya geçtiğim bir vakitte çok değerli Eyyubiye ilçe müftümüz Adem Dobur hocamıza ulaşmıştım. Orada yüz yüze canlı bir yayın gerçekleştirdik ama çok ani oldu teklifimiz. Hocam bir müsait vaktinde, ilk müsait vaktinde daha doğrusu yayınımıza katılma teveccühü göstermişti. İnşallah bu hafta yapmış oluyoruz bu ertelediğimiz görüşmeyi. Size tabii telefon üzerine yaptığımız görüşmeyle ulaştırıyoruz bu yayını. Hepinize hayırlı cumalar dileyerek hocam hoş geldiniz diyorum. Değerli hocam hoş geldiniz.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı sağ olun.
Rabbim sizlerden razı olsun. Çünkü onca işinizin, sorumluluğunuzun, yükümünüzün altında bir de bize misafir olma teveccühü gösterdiniz. Allah sizden hepinizden razı olsun hocam.
Cümlemizden inşallah. Cümlemizden inşallah.
Değerli hocam, gönül dostlarınız, tanıyanlar biliyordur ama usulen hani kısaca bir tanıtmakta fayda var. Değerli Adem Dobur hocamız şu anda Şanlıurfa'nın çok böyle değerli bir ilçesinde, Eyyubiye ilçesinde. Çok da tarihi bir ilçe galiba değil mi hocam?
Çok tarihi demeyelim, en tarihi diyelim.
En tarihi. Allah razı olsun. Peygamberler diyarı Eyyubiye, Eyüp Sultan diyarı oradan geliyor. Hazreti Eyüp peygamberden geliyor. Adem hocamız, Adem Dobur hocamız orada ilçe müftülüğü yapıyor efendim. Manisa Alaşehir ilçesinin Kirlik kasabasında 1961 yılında dünyaya geldi. Hocam anne ve babalarınız sağ mı?
İkisi de rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin.
Bu vesileyle hani özellikle sordum ki dinleyenlerimiz birer Fatiha göndersinler Cuma hürmetine. Allah onlardan ebeden razı olsun. Nur içinde yatsınlar. Ne güzel sizler gibi sadaka-i cari olan hayırlı evlatlar dünyaya getirmişler. Amel defterlerini açık tutan böyle anne babalara ne mutlu. Müminler, Müslümanlar için ölüm bir ayrılık hasreti. Onun dışında bir güzellik tabii ki. Refiki Ala'ya ne mutlu onlara. Allah mekanlarını âli eylesin inşallah.
Amin. Amin. Cümlemize beraber.
İlk orta lise, ilk orta öğrenimini kasabada tamamladıktan sonra Manisa İmam Hatip Lisesi'ne başlayıp 1979 yılında mezun olduktan sonra İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne giriyor hocamız. Okul tabii o dönemde Yüksek İslam ilahiyata dönüştürülünce 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne mezun oluyor. Orada tamamlıyor programını. 19 Mart 84 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi'nde kursiyer olarak müftü yardımcısı kadrosuyla göreve başlıyor.
Görevimize başlıyoruz.
Daha sonra Manisa Selendi ilçe vaizliği var. Yedek subay olarak askerliğini tamamlama, vatani görevi yapma var. Hakkari Yüksekova vaizliği var. İstanbul'da Haseki Eğitim Merkezi'nde müftü ve vaizler ihtisas kursu 7. dönem bulundunuz. Evet. Ali Rıza Demircan hocam ya da Ali Rıza Temel hocam var mıydı?
Tabii o ki dönem.
Eyvallah. Eyvallah. Değerli hocalarımın bulunduğu mekanda. Kütahya Şapani ilçe müftülüğü var. Bolu Gele'de buradan rahmet olsun Ahmet Şişman ağabeyimize. Evet. Ensar Vakfı eski başkanı. Gele'de deyince ben hep o rahmetliyi yad ederim.
Allah rahmet eylesin.
Amin. Bütün geçmişlerimize rahmet olsun. İzmir Kınık ilçe müftülüğü var. İzmir Karşıyaka ilçe vaizliği, Bayraklı ilçe müftülüğü ve daha sonra da 19.8.2014 tarihinde Şanlıurfa şu anda bulunduğu Eyyubiye ilçe müftüsü olarak atanan hocamız görevine devam ediyor. Hocam ben sizi namaz platformundan Abdullah Yıldız hocamın vesilesiyle tanıştık sizinle. Namaz platformunda adınız çokça geçiyor. Ben bir yere giderken soruyorum hocalarıma. Acizane biz de o platformda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Pek bir şeyimiz olmasa da
Allah yani, daim
eylesin. Amin, amin. Onların da çok selam hürmetlerini bu vesileyle iletmiş olayım. Bütün platformdaki hocalarım adına yeniden size teşekkür ediyorum. Değerli hocam, hoş geldiniz ama aile açısından hani bizim programımızın adı Ailede Huzur Arayışları. Eski annelerimizin, babalarımızın, hele hele dedelerimizin dönemindeki gibi ailemizin tadı tuzu yerinde değil. Tadımız tuzumuz biraz kaçık. Dört bir koldan aileye saldırı var. Bu ortamda Bir de hani müftülük vesilesiyle siz bu aile irşat programlarını yapan, onları yürüten bir yetkili kişi olarak hocam, İslam'da ailenin önemi nedir diye sorsam ne dersiniz değerli hocam?
Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek sözümüze başlayalım. Öncelikle sizlere ve bizleri dinleyen bütün kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak sözümüze başlayalım. Ben işin tarihi boyutuna çok uzun uzun girmeyeceğim ama sadece konu bütünlüğü açısından şöyle tarihi boyutuna bir temas ederek devam etmek istiyorum müsaadenizle.
Estağfurullah.
Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah'ımız şöyle buyuruyor. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Hem işin tarihi boyutuna hem de başlarken bir ayet-i kerimeyle başlamış olmak adına ben bu ayeti okuyarak başlıyorum. Şöyle söylüyor Cenab-ı Allah'ımız buyuruyor. Hani malum Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o cahiliye dönemi dediğimiz o zamana atıf yaparak Allah'ımız Celle Celaluhu, o zamanda insanlar bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman yüzü kızarırdı. Böyle bir kızgın hale dönüşürdü. Acaba bunu gizlesem mi, bu kız çocuğunu ne yapsam, gizlesem mi, yoksa onu toprağa mı gömsem diye böyle bir karamsarlığın içine girerdi diye Allah'ımız Celle Celaluhu o zamanki insanların haleti ruhiyesini bize haber veriyor. Malumunuz her zaman söylenir, ben çok teferruatına girmeyeceğim. İslam'dan önce bütün toplumlarda hor görülen, toplum dışına itilen kadın İslam ile şahsiyetini bulmuş, hak ve güvenceye kavuşmuştur. Kadını namus, şeref, düşünce, eğitim, öğretim, inanç ve sosyal haklarıyla yaşadığı toplum içinde saygıya layık gören tek sistem İslam dini olmuştur malumunuz. Malum her zaman konuşulur bunlarda. Eski çağlarda kadın toplumun bir üyesi sayılmadığı gibi, bir fert, bir varlık olarak sayılmadığı gibi insan neslinin cennetten kovulmasına sebep olmuş bir günahkar. Kocasının bir nevi kölesi olarak kabul edilmiş. Cahiliye dönemi Arap toplumunda kadın erkeklerle eşit sayılmaz, kız çocukları diri dibri toprağa gömülürdü. İşte böyle bir dönemde İslam ile şereflenen kadın karanlıktan aydınlığa çıkmıştır diyoruz her zaman dediğimiz gibi.
Eyvallah.
Şimdi toplumu meydana getiren unsurların başında malumunuz aile gelir. Ailenin oluşması için de evlilik gerekir. Evlilik ise Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretlerinin koyduğu prensipler çerçevesinde fıtri, tabi bir durumdur. Dinimiz İslam'da malumunuz ruhbanlık, yani evlenmeme, dünya ile irtibatı kopararak tek başına yaşamak diyoruz buna. Böyle bir şey yok malumunuz. İslam dininde evlenme teşvik edilmiş. Evlenmenin kolaylaştırılması, nişan, nikah ve düğün törenlerinde gösteriş ve israftan kaçınılması tavsiye edilmiştir. Ayet ve hadislerle karı kocanın birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları belirtilmiş, kuşkusuz belirlenen kurallara uyulduğu takdirde sağlıklı bir yuva kurulacak ve kurulan bu yuvada aile fertleri ömür boyu mutlu bir hayat süreceklerdir. Evliliğin ferdi, sosyal ve ahlaki birçok faydaları olduğu malumdur. Bunların başında insan varlığının devamı ve nesebin korunması gelmektedir. Evlilik sayesinde toplumdaki bir kısım hastalıklar asgariye inecek, fertler, bireyler ruhsal ve nefsi rahatlığa kavuşacaklar. Bu sayede toplum zinanın bir sonucu olarak ortaya çıkacak olan bulaşıcı hastalıklardan da kurtulmuş, hayasızlığın yayılması önlenmiş, harama giden yollar da kapanmış olacak.
Hocam çok özür dileyerek bir parantez açayım. Bu pervasız, hayasız, sapkın ve sapık eğilimlerin hepsi Allah'ımızın yolladığı şu küçücük COVID-19 virüsünün karşısında evlerine çekilmek zorunda kaldılar. Gece kulüplerindelerdi, barlarda, pavyondalardı. Kimin kimle beraber olduğu belli değildi ama bir hayati tehlike oluştu. Şimdi mecburen eve dönmek zorunda kaldılar. Zaten Rabbimiz de evinize dönün diyor. Yani cinsel şeyle alakalı, birliktelikle alakalı tek bunun olabilecek şeyi eşlerimiz. Korunaklı olarak herhangi bir sağlık şeyi problemi olmaksızın en güvenli, en helal, toplumsal yapıyı bozmayan, en uygun, en fıtri yöntemi bu. Bir virüsle evlere dönmüş oldu şu anda bütün dünya hocam.
Hani bir söz vardır, kötü komşu insanı mal sahibi eder derler.
Evet.
Bu virüs, bu salgın hastalık sürecinden her meslek grubunun kendine çıkarması gereken dersler olduğunu düşünüyorum.
Amenna.
Bizim de, bizim pencereden, yani din penceresinden, itikat penceresinden, efendim, milli manevi duygular penceresinden baktığımız zaman da sizin dediğiniz ifadeyi destekler nitelikte söylüyorum. Hani gerçekten bugün dünyaya baktığımız zaman, çevremize baktığımız zaman önü alınamayan bir takım kötülükler, ahlaksızlıklar, daha da başka isimlerle anılabilir.
Eyvallah.
Almış gidiyordu. Şimdi bir anda bunların önüne Cenab-ı Allah'ımız bilinmeyen, bizim bile düşünemediğimiz bir şekilde set çekti. Buradan biz kendimize ve bütün insanların kendine bir ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen.
Allah razı olsun.
Yani ailenin önemini anlatmaya çalışıyoruz bu ifadelerimizle.
Eyvallah.
Toplumda en önemli bir kuruluş aile. Toplumu meydana getiren temel bir unsur. Hani her zaman söyleriz ya, fertlerden, eşlerden aile meydana gelir. Ailelerden mahalle meydana gelir. Mahallelerden şehirler, şehirlerden ülkeler ve dünya meydana gelir. Dolayısıyla toplumu meydana getiren en küçük birim ailedir. Yani belki ileride de söyleyeceğiz. İsim vermeyelim. 60'lı yıllarda bir filozof, bilim adamı büyük ülkeleri gezmeye gitmiştir. Oralardaki ailevi çalkantıları gördüğünde şunu söylemiş. Çok yakın bir zamanda falan ve filan devletlerin yıkılmasını öngörüyorum, düşünüyorum. Çünkü aile diye bir mefhum kalmamış demiş ya da demek zorunda kalmış.
Evet.
Ve ülkelerden büyük birisi yıkıldı. Öbürüsünün de yıkılacağını yakın tarihte bekliyoruz. Yani toplumu meydana getiren en alt kurum, kuruluş ailedir. Dolayısıyla bizim aileyi hayatta tutacak, ayakta kalmasını sağlayacak çok önemli dini, milli, manevi tedbirler almamız gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
Allah razı olsun.
En önemli kuruluş aile. Milli hayatımızın temelidir aile. Aileye gerekli değer vermeyen toplumlar ayakta kalamazlar malum. Bunun örnekleri var. Yüce dinimizin çok önem verdiği, kurulmasını titizlikle emrettiği konulardan birisidir. Malumunuz aile. Dinimiz İslam daha önce sadece Araplar arasında değil, bütün cemiyetlerde değer verilmeyen kadını, dolayısıyla bizim konumuz olan aileyi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtararak onu şanına layık bir yere getirmiştir. Dinimiz İslam'da kadın erkek bütün insanların soyu, sopu ne olursa olsun yaratılışta eşit olduklarını bizim dinimiz bize ilan ediyor her zaman. Yüce Allah bir yuva içinde kadın ve erkeği karşılıklı hak ve görevlerle birbirine bağlamaktadır. Bu konuda erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları bulunduğunu malumunuz veda hutbesinden anlıyoruz. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam müminlerin iman yönünden en olgunları ahlaken en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız da eşlerine, kadınlarına karşı en iyi, en ince davrananlarınızdır buyuruyor. Malumunuzda bildiğimiz hadis-i şerifler. Hem hatırlamak bakımından söylüyoruz.
Allah razı olsun.
Konumuz içerisinde. Peygamberimiz Aleyhisselam veda hutbesinde malumunuz. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum buyurmuş. Dinimiz İslam'da kadın ve erkeğin isteği, ilgisi ve sevgisiyle kurulan aile, içten ve dıştan tehdit eden kötülüklerden korunmuştur. Kuruluşu, yaşayışı kolaylaştırılmış ve mutluluğa imkan veren bir düzene getirilmiştir. Aile nikah bağı ile kurulur. Nikah bağı. Bunu özellikle söylüyorum.
Eyvallah hocam.
Özellikle yani nikahsız birliktelikler aile değil malum. Adı da aile değil zaten. Özellikle dinimiz bu bağa çok titizlik gösteriyor ve değer veriyor. Dinimiz İslam daima nikahı övmektedir. Meşru olmayan tüm birliktelikleri, münasebetleri şiddetle kınamakta ve yasaklamakta, haram etmekte malumunuz. Sevgili Peygamberimizin şu hadisi şerifine kulak vermemiz gerekiyor bu anlamda. Nikahı kolaylaştırın buyurarak bu mübarek bağı türlü zorlaştırmamayı ve uzun merasimlere bağlamamayı burayı çok önemsiyorum, bizlere tavsiye ediyor. Çünkü evlenmeler kolaylaştırılmalı. Düğünler israftan uzak olmalı. Gösterişten uzak olmalı.
Eyvallah.
Maalesef bugün evlenmenin önünde engel gibi duran bu efendim merasim dağcıkları, ben bunlara dağcık diyorum. Merasim dağcıkları, diğer efendim takı dağcıkları maalesef evlenmeleri hem zorlaştırıyor hatta imkansız hale getiriyor ve bunun sonucu olarak da istenmeyen şeylere yol açabiliyor. Bu arada şunu söyleyeyim müsaadenizle.
Estağfurullah hocam.
Hani imkanı olanlar alsınlar, almasınlar demiyoruz. Takısını da taksın, evindeki işte şu eşyasını, bu eşyasını, dolabını vesairesini alsın ama bunlar hiçbir zaman evlenmenin önüne engel olarak çıkmamalı.
Ön şart olarak koyulmamalı. Hani buyurdunuz hocam, isteyen istediği şekilde helal dairede yapsın ama bunlar kılık kıyafetti, takıydı, eşyaydı, evliliğin önünde bir ön şart olarak konmasın diyorsunuz herhalde.
Konulmamalı. Konulduğu takdirde istenmeyen sonuçlara, yollara götürebiliyor. Biz Müslüman olarak buna fırsat vermemeliyiz.
Hani
büyüklerimize bir bakalım, dedelerimize bir bakalım. Onların evinde, elinde, kolunda ne kadar takı vardı? Hangi eşyalar vardı? Hangi dolaplar vardı? Peki onlar mutsuz muydu? Onlar huzursuz muydu? Hayır. Yani bu arada şunu da ben ifade edeyim. Evinde bütün eşyası var iken, bütün dolapları var iken, kolları yarıya kadar takı dolu iken mutsuz insanlar ya da efendim geçinemeyen insanlar yok mu? Demek ki bunlar insanı ne mutlu ediyor ne de hayatına, evine, hanesine huzur getiriyor. Hocam, huzur, mutluluk başka bir şey, eşyalı olmak başka bir şey.
Amenna. Hocam çok özür dileyerek, affınıza sığınarak parantez açıp, zaten dünya, modern dünya şu anda geldiği noktada bütün bu savurganlığın, lüksün, moda çılgınlığının ceremesini çektiği için ehli namus, ilim insanları minimalizm diye bir şey başlattılar hocam. En azı demek, her şeyin en azı. Onun için diyorlar evden eşyaları atın, kılık kıyafetin fazlasını atın, en minimum şartlarda yaşamayı öğrenin diye böyle bir akım var şu anda dünyada.
Güzel bir şey inşallah. Evet. Şimdi evlenme nedir ne değildir, ben biraz buna temas etmek istiyorum müsaadenizle.
Allah razı olsun hocam, estağfurullah.
Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor. Ve enkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. Devam ediyor ayet-i kerime. Yani büyüklere bir görev veriyor Cenab-ı Allah. Ailenin büyüklerine. İçinizdeki bekarları, köleleri, cariyeleri evlenme çağına geldikleri zaman onları evlendirin. Nikahlayın, evlendirin. Yani şu ifade hemen hemen hiçbir yerde yok gibi. Yani ey gençler evlenin. Efendim, ey müminler evlenin gibi değil de evlendirin. Burada büyüklere, ailenin büyüklerine, anne baba başta olmak üzere, yoksa diğer büyüklere de böyle bir görev vardır. Onlar da yoksa mahallenin büyüklerine, meslek büyüklerine bir görev düşüyor burada. Yani içindeki, toplum içindeki bekarları evlendirmek gibi bir görevimiz, bir sorumluluğumuz olduğunu bu ayeti kerimeden anlıyoruz.
Eyvallah.
Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam gençlere hitaben bu anlamda hadisi şerifleri var. Yine benzer bir ayeti daha burada okuyalım. Mealen maddi manevi gücü yerinde olan, şartlar müsait hale geldiğinde evlenmelidir buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri. Yani Müslümanlar, insanlar her halükarda evlenmeliler. Peki Allah'ımız Celle Celaluhu bir diğer ayeti kerimesinde bakın evlenmeyi nasıl tarif ediyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.
Amenna.
Sizi yaratan Allah'ın en önemli delillerinden, işaretlerinden, ayetlerindendir. Sizi çifter çifter yaratıp, yani burada sadece gerçi muhatap insanlar ama erkek ve dişi çifter yaratıp sükun bulasınız diye, bu ifade çok önemli, sükun bulasınız diye, rahat huzur bulasınız diye, mesut bahtiyar olasınız diye sizin aranıza meveddet ve rahmet duygularını verir, yaratır. Yani erkek ile kadının arasında böyle bir duygu bağı vardır. Bu fıtri bir şeydir. Meveddeten ve rahme. Yani rahmeti az çok biliyoruz. Merhametle alakalı bir kelime ama meveddet evet. Nedir? Sadece sevgi değil bu. Yani sevginin üzerinde, çok üzerinde bir duygu. Allah'ımız o duygu ile insanları, erkekleri, kadınları birbirine yaratmış ki aile bağları, evlilik, karı koca bağları daimi olsun, güçlü bir bağ olsun. Bu sevgi, bu meveddet, bu rahmet, bu merhamet, şefkat olmadığı müddetçe tabii ki bu bağın kalması da biraz zor gibi anlaşılıyor.
Amen.
İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Biraz düşünseniz bunda nice alınacak dersler, ibretler vardır diye Allah'ımız ayeti kerimeyi bitiriyor. Bir başka ayeti kerimede Allah'ımız evliliği kendi diliyle tarif ediyor. Birisini okuduk. Ailede huzur bulasınız, sükun bulasınız, mesut olasınız. İkinci ayeti kerimede ve keyfe te'huzunehu ve gad efta ba'dukum ila ba'd ve ahadna minkum mithakan galiza. Bu ayeti kerime önü de var, sonu da var. Ama konumuzla ilgili kısmına ben temas edeceğim.
Eyvallah.
Aile hayatından bahsederken, mehirden falan bahsediyor burada. Üstteki ayetlerde geçimsizlik, boşanma vesairelerden bahsediliyor da, şu ifade benim çok dikkatimi çekiyor. وَقَدْ اَفْتَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ. Yani karı kocayı, eşleri muhatap alarak ifade edilen bir ifade şekli bu. Kendinizi birbirinize feda etmiş iken, çok önemli buluyorum bunu. Çok manidar, evet. Manidar geliyor bana.
Evet.
وَقَدْ اَفْتَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ. Kendinizi birbirinize, yani karı koca birbirine, kendilerini birbirine feda etmiş iken, birbirinizde yok olmuş, kaybolmuş iken diye ifade buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Demek ki öyle olmamız isteniyor aynı zamanda. Hani Cenab-ı Allah ayetinde bunu ifade ediyor ama biz bunu şöyle anlıyoruz, böyle olmalısınız.
Amenna.
Bir diğer ayeti kerimede yine Allah'ımız evliliği, aile hayatını tarif ederken, hunne libasun lekum ve entum libasun lehun ifadesini buyuruyor. Yani siz onlara, onlar size, yani kadınlar, erkekler, eşler birbirine karşı elbise gibidir buyuruyor. Elbise gibidir. Elbise ne işe yarar malumunuz? İnsanı sıcaktan, soğuktan korur. Efendim, vücudunda varsa yara, bere, ayıp, kusur, eksik göstermez, örter. Değil mi?
Eyvallah.
İşte diyor, eşler de birbirine karşı böyledir. Yani böyle olmalıdır. Yani böyle olmalısınız. Tavsiyesinde, emrinde bulunuyor. Yani şu hadisi şerifi de okuyayım bununla bütünleştirmek adına. İnne min eşerrin nas indallahi menzile. Yevmel kıyama er racul yufti ilel mer'a ve tufti ileyhi thumme yenşuru sirraha. Özetle şunu söylüyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Kıyamet günü huzur-u mahşerde en zor durumda kalacak olan insanlardan birisi de kimdir bilir misiniz? Akşam evde yaşadığı eşiyle, ailesiyle yaşadıklarını ertesi günü çıkıp toplum içinde biz akşam işte şöyle, şunu yaptık, şöyle dedik, şöyle konuştuk vesaire diye onu ifşa edendir buyuruyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi elbiseye geri dönecek olursak, elbise örtecek. Evde olanlar evde kalacak. Evde olan hele hele önemli mahrem sırlar, sınırları insanlar gidip dışarıda, efendim kadın kendi ailesine, erkek kendi ailesine ya da arkadaş grubuna, benzeri yerlere anlatmayacak. Elbise örtecek, evde kalacak. Bunları kamufle edecek. Bir hocamızın çok güzel bir tarifi vardı. Aile nedir bilir misiniz? Eşler nedir bilir misiniz? Bütün kusuruyla beraber, ayıbıyla beraber eşler birbirini taşımayı öğrenecek. Eş demek birbirini taşıyan kişidir derdi. Bunu çok manidar bulduğum için burada söylemiş olayım. Yani eşler birbirine karşı elbise olacağız. Elbise. Ha, hocam bu elbise dar gelir, yırtılır, artık taşımazsa bu çok ileri aşamalardır. Onun da çaresi var. O da çaresiz değil.
Amen.
Allah'ımız Celaluhu ona da çare buluyor. Diyor ki hani وَاِنْ خِفْتُمْ شِكَاكَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَب۪يرًا.
Amenna.
Sa'd suresi 35. Yani tamam, elbise dar geldi, içinden çıkılmaz bir hale geldi, çok huzursuzluk başladı vesaire vesaire. O zaman da diyor ki Cenab-ı Allah'ımız, eğer bu duruma gelmişse erkek tarafından bir hakem,
yeah,
kadın tarafından bir hakem gelirler, araya girerler, devreye girerler ve ıslah arayı bulmaya çalışırlar. Hani bizde şöyle bir anlayış mı diyelim, yapı mı diyelim toplum olarak, aile içine girmeyelim, karı kocanın arasına girmeyelim,
evet,
kendini hallederler deniyor ya. bu doğru bir şey değil. Çünkü Allah'ımız buna işaret ediyor. Hayır, öyle değil diyor. Girin, girsin.
Hocam erkek... çok özür dileyerek demin buyurduğunuz gibi hem ailenin oluşumunda bir görev veriyor büyüklere, aileyi kurmayla alakalı. Kendiniz kurdunuz, dolayısıyla bu bir zarara uğruyorsa, bir risk görüyorsanız, bir tehlike varsa yine vazife onların üzerinde.
Devreye girin. Onları kendi haline bırakmayın. Yine devreye girin.
Amenna.
Yani böyle bir toplumda yanlış bir algı var. Bu doğru bir algı değil.
Allah razı olsun.
Girin, onları barıştırın, ıslah etmeye çalışın. Ederseniz, bunu böyle yaparsanız Allah'ın yardımı, desteği onlarla sizle beraber olur buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri. Şimdi ben biraz farklı bir boyutuna işaret etmek istiyorum.
Allah razı olsun hocam, memnun oluruz. Buyurun lütfen.
Tarihsel bir boyutu da var bunun ama önce şu ayeti kerimeyi okuyayım.
Hani, buyurun lütfen.
Baştan sizin girişte kullandığınız bir ifadeler vardı. Onları da destekler nitelikte.
Allah razı olsun, buyurun.
Allah buyuruyor. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحَبُّ الْفَسَادِ.
Ya Allah.
Münafıklardan bahsediyor. Değişik şeyler var, bu yorumlar var bu ayetin tefsiriyle ilgili. Münafıklardan bahsediyor. Din düşmanlarından bahsediyor. Ey Habibi Muhammed Aleyhisselam. O münafıklar var ya, böyle gelirler senin huzuruna, çok güzel konuşurlar, çok güzel şeyler söylerler vesaire vesaire. Ancak وَاِذَا تَوَلَّا, senin yanımdan ayrıldıktan sonra, ya da başka bir yoruma göre iş başına geldiklerinde,
yani
yönetimi aldıklarında, سَعَى فِي الْاَرْضِ, yeryüzünü ifsad etmeye çalışırlar. لِيُفْسِدَ ف۪يهَا, yeryüzünü, toplumu ifsat etmenin yollarını ararlar. Ve yuhlikel harife ve nesle, ya da toplumu, ekinleri, gençliği, çocukları ifsat etmeye çalışırlar. Ve nesle, nesli bozmaya, tahrip etmeye. Yani hepsini birlikte söyleyecek olursak, bu münafık, İslam, Allah düşmanları, ahlak düşmanları, maneviyat düşmanları iş başına geldiklerinde, idareyi ele aldıklarında, ya da senin yanına gelir, senden ayrıldıktan sonra toplumu ifsad ederler, gençliği ifsad ederler, çocukları ifsad ederler. Ne yaparsak, nasıl yaparsak bunları bozabiliriz, Allah'tan uzaklaştırabiliriz, ahlaktan uzaklaştırabiliriz, dinden, imandan uzaklaştırabilirizin planlarını, programlarını yaparlar buyuruyor Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Ve bizim bu konuya oldukça hassas bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor.
Hocam, acizane şöyle düşünüyorum ben bu söylediğiniz şeyle ilgili. Kötülerin bir numaralı ve en önemli görevi buysa, nesli bozmaksa, herhalde iyilerin de bir numaralı görevi onu ıslah etmek olmalı değil mi?
Yani yetkisine göre diyelim. Hani
ıslah
genel bir tabir malumunuz. Kim, hani benim yetkim nedir, sizin yetkiniz nedir efendim? Elinde güç olanlar var, işte emniyet güçlerimiz var, askeri güçlerimiz var. Herkes yetkisi oranında bir şey yapacak. Siyasi güç olan, sahip olanlarımız var. Herkes yetkisi dairesinde bir şeyler yapacak, yapmalı. Değilse sessiz kalırsak bunların daha çok bu ifsat hareketlerine maruz kalırız, kalıyoruz. Allah muhafaza eylesin.
Amin.
Yani biz de usulü dairesinde cevap vermekle mükellefiz diyelim. Şimdi bir hareket var tarihten beri geliyor. Çok da eski bir tarihi yok bunun malumunuz. Feminizm diye bir hareket var. Ben buna da bir işaret etmek istiyorum. Feminizm denilen bu hareket, hani kadın hakları anlamında kullanılıyor bu. Eskinin Avrupa'sında, yani biraz geçmişinde, kadınların kiliseye girmesini, İncil'e dokunmasını bile yasaklayan zihniyete karşı çıkmış bir hareket.
Ya.
Özeti temeli bu. Yani o zamanki Avrupa'da kadını kiliseye bile almazlar iken, İncil'e dokunmasına bile izin verilmezken bu haksızlığa karşı çıkmış bir zihniyet. Olması bakımıyla belki bir haklı çıkış doğrudur ama bu hareketin bugün geldiği noktaya bir bakarsak nereye geldiğini, ne gibi olumsuz sonuçlar doğurduğunu, daha da doğuracağını görmemiz, ferasetle bunları görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani
Allah razı olsun hocam.
Şu noktaya gelmiş bu hareket. Efendim, hiçbir kural tanımadan, hiçbir değer tanımadan, efendim aile değerlerini falan hiçbir şey kayıtsız şartsız, ben özgürüm, ben kendi hayatımı canımın istediği şekilde yaşarım noktasına gelmiş.
Özgürüm ve üstünüm.
Aynen. Yani böyle bir şeyin olması herhalde bizim şeyimizde, inancımızda yeri olmuyor.
Amenna. Hocam yine izniniz olursa bu son dediğinizle alakalı bir parantez yine haddim olmayarak açmak istiyorum. Çok güzel bir şey buyurdunuz. Hani batıdan bu kaynaklanan, batıdan gelen bu hareketin en son nereye evrildiği ile alakalı. Yani batıdan hangi bir şey gelmiş ki sonu melanet olmamış? Bize hocam yıllarca, özellikle şu son 100 yılda, 150 yılda laiklik diye bir şeyle, bir akımla baskı altına aldılar. Yani neydi? Din ve devlet işlerinin ayrılması. Bu akım malumunuz olduğu üzere Fransa'da çıktı. Ama en son geldikleri noktada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o çok çirkin bir şekilde yaptıkları karikatürlerini devlet binalarını asacak kadar din tanımaz, kural tanımaz, ahlak tanımaz. Hani din ve vicdan özgürlüğüydü, hani din ve vicdana saygıydı, hani inanç özgürlüğüydü. Kendi doğduğu ülkede bu meranete döndü. Yani bu anlamda batıdan çıkan bir hareketin sadece şifa olacağını düşünmüyorum acizane.
Aynen. Ne zaman olmuş ki zaten?
Ne bu kadar? Ya ne zaman olmuş ki? Doğru hocam.
Evet. Yani bununla bağlantılı olması için şunu söylüyorum. Siz sözümüzün başında Ali Rıza Temel hocamızdan bahsettiniz.
Eyvallah.
Hem selam gönderelim dinliyorsa, hem de Allah sağlık.
Aleykümselam. Amin. Amin.
Dersimizin birisinde bu konular açıldı. Şunu söyledi. Biz o anda biraz kavrayamadık ama sonra anladık tabii ki. O zamanlar bu kadın erkek eşitliği daha da böyle bir revaçtaydı. Yani 90'lı yıllardan bahsediyorum.
Evet, evet.
Dedi ki arkadaşlar, kadın erkekten üstün değildir. Alçak da değildir. Eşit de değildir. Nedir peki? Kadın kadındır, erkek erkektir.
Eyvallah.
Evet.
Şimdi, değerli hocam, bizim aynı zamanda nikahımızı kıyan, arada da sağlam kıymış mıyım diye bizi hatırlatan, bizi uyaran bir üstadımızdır.
Allah selamet versin. Severiz kendisini.
Amin, amin.
Yani bizim dinimizde, inancımızda erkek ile kadın birbirine düşman değil ki. Rakip de değil. Böyle bir şey yok. Ama sanki böyle bir şeye doğru sürükleniyoruz. O da işin acı bir tarafı. Sadece erkekle kadın birbirini tamamlayan parçalardır, unsurlardır. Yani burada asıl olan insandır. Kadın hakkı, erkek hakkı böyle bir şey değil. İnsan hakkı olarak bizim konuya bakmamız gerekiyor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam da o açıdan bakmış.
Amenna.
İnsan hakları bakıp. Yoksa fıtri olarak zaten eşit olmadığını herkes biliyor. Bunu tartışmanın da bir anlamı yok. Yaratılış bakımından, özellik, vücut özellikleri bakımından bunu tartışmaya da gerek yok. Ama diğer haklar bakımından bir fark var mı? Hayat hakkı, mülkiyet hakkı, tasarruf hakkı, efendim kanun önündeki durumu vesaire, bunları daha mesken dokunulmazlığı uzatabiliriz. Bu konularda bir haksızlık, farklılık olduğunu kimse zaten söylemiyor. Bu arada ben şu kısmına da temas etmek istiyorum. Hoşgörünüze sığınarak.
Estağfurullah hocam. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. En sevmediğimiz bölüm burası. Ayrılık vakti ama biz sizinle yine bir program müsait olduğu vakitte yaparız inşallah.
Kaç dakikamız var? Ona göre ben toparlayayım o zaman.
Hocam bir 5 dakika içerisinde toparlarsak inşallah iyi olur.
O zaman bunu atlıyorum. Bir diğer boyutuna belki 5 dakikaya sığdıramam. Affınıza sığınarak.
Estağfurullah, buyurun.
Biraz sizden çalarak diyeyim ben.
Estağfurullah, buyurun hocam.
Hani örnek yanlış seçilince gidilen yol da yanlış olur derler ya.
Amenna.
Dolayısıyla bizim neyi, kimi örnek seçeceğimizi öncelikle bir tespit etmemiz lazım. Yani dünkü Anadolu insanı, Anadolu kadını, Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ayşe efendilerimizi, daha başka büyüklerimiz de var. Örnek seçerken bugün biz, bizim kızlarımız, efendim, gençlerimiz çağdaşlaşma rüzgarı içerisinde buna efendim falanca filancaları kendilerine model alırlarsa gidecekleri, varacakları yer herhalde iyi bir yer olmaz diye ben düşünüyorum.
Amen. Kesinlikle.
Bu aynı zamanda bir tavsiye olarak da söylemiş oluyorum. Ben şu cümlelerimle sözümü toparlayayım o zaman.
Allah razı bizim, olsun hocam.
Bizim evlerimiz hürmetin, huzurun soluklandığı, her haliyle estetiğin her telini uyandırdığı evlerimiz olmalı. Evler olmalı. Yani ocak olmalı bizim evlerimiz.
Eski yani, tabiriyle ocak olmalı. Amenna.
Yuva olmalı. Ocak, ocağın ayrı bir özelliği var. Yuva olmalı bizim evlerimiz. Büyüklere hürmet edilen evler olmalı. Büyükler varlığını fark edebilmeli. Hizmet, edep öğrenilmeli bizim evlerimizde. Yani aile içerisinde oturulurken bir bardak su vermek için herkesin birbirine bakmadığı, hani olur ya.
Eyvallah.
Bir bardak su istediği zaman küçükler birbirine bakar. Öyle bir ev değil. Ya ibadet anlayışı içerisinde herkesin birbiriyle yarış ettiği evler olmalı bizim evlerimiz. Saygı hakim olmalı evimize. Ayak ayak üstüne atmadan, ayakları uzatmadan oturulmalı büyüklerin huzurunda bizim evlerimiz. Yaşlılar, anneler, babalar kendilerini terk edilmiş, dışlanmış hissetmemeli bizim evlerimizde. Bayramlarda onların gözleri yollarda kalmamalı. Evlerdeki bu saygı, bu huzur bizim mahallemize de yansımalı, taşmalı hatta. Gençler yaşlılara hürmet etmeli, hizmet etmeli, yardım etmeli. Hem evimizde hem mahallemizde. Gideceği yere götürüvermeli, elindeki eşyasını taşıyıvermeli. Bizim evlerimizde, mahallemizde dostluklar kurulmalı diyoruz. Köprüler kurulmalı bizim evlerimizde, yüreklerden yüreklere.
Allah'ın
şimdiki Allah'ın dostlukların hangi temeller üzerinde kurulduğu konusunda biraz düşünmemiz de gerekiyor. Dost olmanın ölçüsü acaba değişti mi? Acaba değişti mi? Para, şöhret, mevki, makam, makama göre mi acaba çalınır oldu bizim kapılarımız, hanelerimiz? Gönül, gönüllü, vefa, sadakat duyguları evlerimize, sokağımıza, mahallemize hakim olmalı ki huzuru yakalayabilelim biz. Sen denilmemeli muhataba, büyüğümüze özellikle. Hele hele büyüklere. Nezaket asla ihmal edilmemeli. Yaradılanı hürmet görmeli. Yaradandan ötürü.
Amenna.
Nimetlerin değerini bilmemenin evde bereketsizliğe sebep olacağını biz asla unutmamalıyız. Bunu tekrar edeyim ben.
Allah razı olsun hocam. Çok iyi olur.
Nimetlerin değerini bilememenin evde bereketsizliğe sebep olacağını asla unutmamalıyız. İnsan duyguları basitleştirilmemeli. Mahremiyetin sınırları mutlaka gözetilmeli. Bunu çok üstüne basa basa söylüyorum. Mahremiyetin sınırları. Tabii her yerde, her koşulda mahremiyetin sınırları var.
Amen.
Aile içinde de var, kardeşler arasında da var, diğer akrabalar arasında. Bunları mutlaka gözetmemiz gerekiyor. Bilerek, ölçüp tartarak konuşmalı insanlar. Hele hele aile fertleri kendi içinde sözün tadına vararak toplumumuzda en önemli bir kuruluş olan aile milli hayatımızın temelidir. Aileye gerekli değeri vermeyen toplumlar asla ve asla huzurlu ve mutlu olamazlar. Yüce dinimizin çok önem verdiği, kurulmasını titizlikle emrettiği konulardan birisidir aile diyerek ben sözümü toparlamak ve
Allah razı olsun diyorum. Allah razı olsun hocam. Bu nimetlerin değerini bilememek evde bereketsizlik oluşturuyor dediniz ya, Allah razı olsun. Bunu bu son dönemin bu korona musibeti dolayısıyla birkaç tane yakın dostumdan yaşadım. Medyaya da çıktılar, kendileri çok meşhur insanlar. Diyor ki özetle, ya o bir tane nefesi alıp ve bir tane nefesi vermek ne kadar büyük bir nimetmiş diyor, sorunsuz olarak. Nefesi içeriye almak ve vermek. Çünkü diyor koronada ciğerin sökülüyor gibi çıkıyor nefes. İçeriye alırken bir hançer batırılıyor gibi giriyor nefes. Ne oldu? Basit nefes alıp veriyoruz. Öyle değil. Yani tedumun nime bir şükrü buyuruyor Resulullah Efendimiz. Nimetler şükürle artar. Ben şükürdar olmadığımızda ama bu hatırlatmanızla inşallah biraz daha şükürdar olmaya teveccüh göstereceğimizi düşünüyorum. Bazen ben hapishaneleri dolaşıyorum hocam. Şimdi eşimiz yanımızda, evde oturuyoruz, surat asıyoruz. Ya Allah muhafaza, ikimizden birimiz hapse düştüğümüzde, o görüş günlerinde insanlar o kadar böyle bir mahzun oluyor, görmek istiyor. Bir saatlik görüşme 10 saat olsun istiyor. Ya şu anda işte elhamdülillah kısıtlanmamış, kimse hapiste değil, evlerimizde oturuyoruz. Yani bu nimetin de şükründe olmak anlamına çok teşekkür ederim hatırlatmanız için. Ben de bu iki parantezi açmak istedim. Hocam bu şey burada bitmez. İnşallah yine sizi bir gün ağırlamak isteriz mikrofonlarımızda, radyomuzda. Şanlıurfa'ya, Enbiyalar ve Evliyalar Diyarı, o güzide peygamber ocağına, peygamberler ocağına buradan selam hürmetlerimizi arz ediyoruz. Size Allah çok çok teşekkür ediyoruz. Emekleriniz,
Allah razı olsun.
Rabbim emeklerinizi hayra vesile kılsın. Size güç ve kuvvet versin. Her türlü hastalıktan muhafaza buyursun diyerek yeniden merhume annenize ve merhum babanıza rahmet dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah Cuma hürmetine birer Fatiha da okuruz. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Araçları programındaydınız. 2020'nin 50. programında Şanlıurfa'mızın, Peygamberler Diyarı'nın Eyviye ilçesinin müftüsü Adem Dobur hocamızla beraberdik. Kendisini ağırladık. İnşallah gelecek hafta bir başka konukla, bir başka konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.